Ayrım 13.
Bu krizler birbirlerine sarılıp bırak eskileri, şu anda beraberiz ya, bundan daha önemli ne olabilir anlamına gelen değişik sözleri tekrarlamakla sonlanıyordu. O zaman Roxy'nin hıçkırıkları diniyordu. Hayatı boyunca hakarete uğradığını düşünen kızın en zor gecesi İstanbul'a gelişinin ilk haftasında olmuştu. Sirkeci'de berbat bir otelde kalıyor, iş arıyorlardı. Tam paralar suyunu çekerken Pera'da gece yarısından sonra müzik yapılan bir yerde deneme işi aldılar. Ve o gece tam bir fiyasko oldu. Daha çok hard rock sevenlerin gittiği kulüpte alıştıkları grupları dinlemek isteyen azgın dinleyici Roxy and Other Animals grubunu yuvaladı ve sahneden inmeye zorladı. Kulüp sahibi de onları kapının önüne koyuverdi. Roxy o kadar yıkılmıştı ki kendi kaderine lanetler yağdırmak için arkadaşlarına ihtiyacı olmadığını düşündü. Onları otele yolladı ve kendini Pera'nın rezilliklerle dolu gecesine vurdu. Önüne gelen birkaç barda sert içkiler içti, çabucak sarhoş oldu. Kendisine laf atan erkeklere okkalı küfürler savurdu. Sabaha karşı kendi Taksim meydanında bir kaldırımda oturur durumda buldu. Buraya nasıl geldiğini hatırlamıyordu. Biraz sızmıştı herhalde. Başını çevirdiğinde biraz ileride küçük bir kız çocuğunun oturduğunu gördü. Gece serinliğinden büzülmüş mutsuz bir çocuk. Onu kendi çocukluğuna benzettiği için yanına oturup onunla konuşmaya çalıştı. Çocuk ürkek bakışlarla çevresini süzüyor, ona cevap vermiyordu. Roxy onu çenesinden tutup başını kaldırdı ve fener ışığında gözlerine baktı. Kızın gözlerinde hiçbir ifade yoktu. İçi ölmüş gibiydi. Roxy tekrar yerine döndü. O sırada önlerinde bir otomobil durdu ve içinden iki adam indi. Birinin sırtında parka vardı. Çocuğu ayağa kaldırdılar, sonra eteğini kaldırıp baktılar, mıncıkladılar, göğüslerini elediler. Adamlardan biri çocuğu övüyor ve müşteriye satmaya çalışıyordu. Sonra kızı alıp otomobile götürdüler. Roxy ayağa kalkıp fırlayıp onlara engel olmaya çalıştı. Polis diye bağırmaya başladı. İmdat, çocuk kaçırıyorlar. Parkalı adam Roxy'nin yüzüne bir yumruk attı. Yere düşünce de karnını tekmeledi. Otomobil çekip gittiği sırada Roxy gözüne kan dolduğunu hissetti. Görüşü bulanmaya başladı. Biraz sonra başka çocuklar gelip onu kaldırdılar. Bir oğlan, bu iş böyle abla dedi. Sen karışma, sonra çok fena yaparlar. Roxy ayağa kalktı. Duvarlara tutuna tutuna yürümeye başladı. Başı dönüyordu. Bu iğrenç şehirden bir an önce kaçmaktan başka bir şey düşünemiyordu o anda. Almanya'dan da beterdi burası. Ama oraya dönse babasıyla birlikte yaşamak zorunda kalacaktı. Bu korkunç şehirde ise insan kalmamıştı. Nereye gidecek? Nerede yaşayacaktı? Parası yoktu ki kendisine yeni bir hayat kursun. İntihar etmeyi düşündü. Nasıl olsa çok kız intihar etmiyordu burada. Kendi intiharı da arada kaynağa giderdi. Bu düşünceler içinde yürüye yürüye otelin yolunu buldu ve kendisini yatağa atarak taş gibi bir uykuya daldı. Ertesi gün bir kulüpte Yusuf karşısına çıktı. Kendisiyle röportaj yapmak isteyen bir gazeteci. Müziğine hayran, efendi, iyi niyetli. Roxy önce olamaz diye düşündü. Bu işte bir bokluk var, yakında bunun da kokusu çıkar anlarız. Hiç kimse bu kadar düzgün olamaz. Ama düzgündü işte, hem de hiç kimsenin olamayacağı kadar. Merhametli, dürüst ve saygılı. Roxy bir mucizeyle karşılaştığını düşünmeye başlamıştı. 15. Bu ilginç Cihangir dairesinde Leyla Hanım ömrü boyunca görmediği kadar değişik insanla tanıştı. Hepsinden Türkiye'nin başka bir yönünü öğrenmeye başladı ve sonunda öyle bir noktaya geldi ki yalı bahçesindeki evinde pek zevk alarak yaşadığı, hayattan çekilme ve anılara gömülme durumunun pek de ahım şahım bir şey olmadığını düşünmeye başladı. 80'ine merdiven dayamış biri yeni şeyler öğrenir miydi? Eğer bu insan Leyla Hanım gibi bitmek tükenmek bilmeyen bir öğrenme iştahına sahipse her şeyi yapardı. İçine girdiği yeni dünyayı gözlemek Leyla Hanım'ın o sıkıntılı günlerindeki tek tesellisiydi. Onca yılın uzletinden, yalnızlığından, manolyalar ve yaseminler arasında tek başına geçen yıllarından sonra birdenbire yeni Türkiye'nin çılgın enerjisini, savruk, özensiz ama çekici yönünü tanımaya başlamıştı. Son yıllarda farkına vardı ve üzerinde kafa yorduğu önemli bir görüşü vardı Leyla Hanım'ın. İnsanlar yaşlanıyordu. Bunun ayrıcalığı yoktu. Ama yaşlanan insanların bir kısmı olgunlaşmış olarak, bir kısmı ise olgunlaşmadan ölüyordu. Bunun püf noktası ise bir insanın nasıl görünüyorum sorusundan nasıl görüyorum aşamasına geçmesiydi. Çevresindeki genç insanların kendilerini çevrelerine kanıtlamak için haklı olarak sonsuz bir uğraş, hatta çırpınma içine girdiklerini görebiliyordu. Gerekli bir uğraştı bu. Çünkü o genci diğerlerinden ayıran, onu özel kılan bir takım nitelikler ancak böyle bir kendini kanıtlama çabası sonucunda oluşabilirdi. Doğal olarak insanın bu döneminin en önemli sorusu nasıl algılandığı olurdu. Beni beğeniyorlar mı, takdir ediyorlar mı, başkalarına nasıl görünüyorum? Ama belli bir aşamadan sonra insanın bu çırpınmadan kurtulması ve olgunlaşabilmek için nasıl görünüyorum sorusunu bırakması gerekiyordu. Bu noktada insan artık yarışta değil jüride olmalıydı. Altın değil sarraf kimliğine bürünmeliydi. Değerlendirilen değil değerlendiren konumuna geçmeliydi. Olgunlaşma bu demekti. Leyla Hanım Cihangir'deki evde genç çocukların kıvranmalarını, çırpınmalarını, kendilerini beğendirme çabalarını gördükçe onlara sonsuz bir merhamet duyuyor ve bildiği her şeyi onlarla paylaşmak istiyordu. Kendisi artık bu hayattan bir aktörü değildi. Çocukların eve gidip gelen arkadaşlar arasında çok ilginç kişiler vardı. Bunlardan kumral post bıyıklılarıyla Friedrich Nietzsche'yi andıran tiyatro yönetmeni çok hoş bir proje anlatıyor ve kendi sözleriyle bu yaşlı Osmanlı Cumhuriyet hanımefendisinden danışman olarak yararlanmak istiyordu. Çünkü o devirleri, yani imparatorluktan cumhuriyete geçişi iyi bilen birine ihtiyacı vardı. Beyoğlu'ndaki küçük tiyatrosunda Refik Halit'in Deli adlı piyesini sahneye koyuyorlardı. Leyla Hanım oyunu bilmiyordu ama bunca yeni ve yetenekli yazar varken niye bu kadar eski bir yazarı seçtiklerini sorunca tiyatrocu çocuk çok ilginç bir şey anlattı. Deli piyesinde Osmanlı İmparatorluğu'nun son günlerinde komaya giren ve birkaç yıl sonra Cumhuriyet döneminde kendine gelen bir adamın hikayesi anlatılıyordu. Adamcağız uyandığı zaman gördüğü muazzam değişimi anlamakta güçlük çekiyordu. İçinde yaşadığı toplum gitmiş, yerine bambaşka bir toplum gelmişti. Padişah yoktu artık. İstibdat ortadan kalkmıştı. İnsanlar batılı gibi giyiniyorlardı. Başlarına gavurlar gibi şapkalar takmışlardı. Kızlar ferace'ye yaşma atmış, çıplak gerdanlarını ve kollarını teşhir ederek dolaşmaya başlamışlardı. Adamcağız bunlara inanamıyor ve herhalde delirdiğini düşünüyordu. Neler olup bittiğini anlamak için eskiden okuduğu Tasviri Efkar gazetesini istiyor ve çocukları Tasviri Efkar yok artık, Cumhuriyet gazetesi alıyoruz dediği zaman korkudan aklını kaçıracak gibi oluyor. Aman o kelimeyi ağzınıza almayın diyordu. Ne demek Cumhuriyet? Padişahın hafiyeleri duyarsa kökümüzü kurturlar. Umutsuz bir çabayla yaşlı adamı artık Cumhuriyet idaresine yaşadıklarını anlatmaya çalışıyorlar ve bunu ispat etmek için Cumhuriyet gazetesine bile getiriyorlardı. Ama burada da adamı başka bir şok bekliyordu. Çünkü gazete Latince harflerle basılmıştı. Adamcağız bu yazıyı okuyamıyordu. Bir anda okur yazar olmayan bir cahile dönüşüvermişti. Leyla Hanım bütün bunları gülerek dinledi. Piyesi ve onu sahneye koyma fikrini çok beğendi. Madem ki piyes konusunda kendisinden yardım istiyorlardı, elinden geleni yapacak ve sık sık kabuk değiştiren bu ülkedeki altüst oluşları anlatmaya çalışacaktı. O dönemlerde daha bir çocuktu ama Cumhuriyet devrimleri sırasında yeni idareye geçilirken yaşananları biliyordu. Çevresindeki insanların hikayelerini çok duymuştu. O günleri size anlatayım dedi çocuklara. Atatürk bir gün elindeki şapkayı gösterip efendiler buna şapka derler dediği andan itibaren milyonlarca erkek kafalarındaki vişne çürüğü fesleri ve sarıkları atmaya mecbur kalmış, herkes yana yakıla bu gavur icadından bir tane bulup kafasına geçirme telaşına düşmüştü. Çünkü şapka giymemek yeni rejime ve devrime düşmanlık, gericilik anlamına geldiği için maazallah sonu pek kötü olurdu. Anadolu'nun her yerinde olduğu gibi İstanbul'da da bir şapka paniği baş göstermişti. Toplumun ileri gelenleri erkekleri topluyor ve evlatlarım bundan böyle feslerinizi sarıklarınızı atıp şapka giyeceksiniz diyordu. Bu bir emirdir, hem de büyük yerden gelen bir emir. Eğer başlarınızın omuzlarınızın üstünde kalmasını istiyorsanız Frank icadı falan demeden bir şapka giyeceksiniz. Hadi gavurluktan vazgeçtik, nereden bulalım bu şapka denen icadı sorularının cevabı ise verilemiyordu. Herkes başının çaresine bakacaktı. Yalıda çalışan bahçıvanlar, hizmetliler, bekçiler ne yapıp da bir şapka buluruz diye epey kıvranmışlar. Sonra kafalarına yarım yamalak diktikleri kumaş parçaları geçirmekten başka çare bulamamışlardı. Sesini çıkarmamakta direnen Arnavut bekçiye vallahi kellen gider, biz karışmayız diyorlardı. Çünkü devrim kanunlarına aykırı hareket ediyordu. Dik kafalı bekçi ise ben sadece bunu bilir, bunu giyerim diye inatlaşıyordu. Pos bıyıklı tiyatro çocuğun kendisini can kulağıyla dinlediğini ve durmadan not aldığını gören Leyla Hanım kendisini gerçekten de bir tiyatro danışmanı gibi hissetmeye başlamıştı ve bu durumdan zevk alıyordu. Ben sizin yerinizde olsam dedi. Sahnenin bir kenarına şapka imal eden bir atölye ya da sembolik bir fabrika yerleştiririm. Üstüne de Borsellino yazarım. Çünkü o sıralarda İstanbul'un büyük tüccarları İtalya'ya binlerce Borsellino şapka siparişi vermişlerdi. Gazeteler Avrupa'daki fabrikaların Türkiye'ye şapka gönderebilmek için 3 vardiya çalıştığını ama yine de yetiştiremediklerini yazıyordu. Milyonlarca insana bir anda şapka bulmak imkansızdı. Leyla bazen böyle bir devrimin Avrupa'da yapılıp yapılamayacağını düşünürdü. Mesela Fransa'ya bir yılda sarık takma mecburiyetine, Arap alfabesine, şark müziğine ve Osmanlı adetlerine geçmeye zorlamak mümkün müydü? Aklı böyle bir şeyin olabilirliğini reddediyordu ama Türkiye'de olmuştu işte. Bütün bunlar Leyla Hanım'a imparatorlukların dağılmasıyla ilgili bir sözü hatırlattı. Birinden duymuş ya da bir yerde okumuştu. 3 türlü imparatorluk çözülüşü vardır. Bunlardan ilki Roma İmparatorluğu gibi zaman içinde yavaş yavaş yok olur gider. İkincisi İngiliz İmparatorluğu. Bu örnekte planlı bir tasfiye söz konusudur. Hangi ülkeye, ne zaman ve nasıl bir statü verileceği planlanmıştır. Üçüncüsü Osmanlı İmparatorluğu. Bir gece imparatorlukta yatar, ertesi gün cumhuriyetle uyanırsın. Bunu tiyatro yönetmenine de anlattı ve herkesin beğendiğini görünce içten içe insansız geçen yıllarına üzüldü. Ve o gece yatağında yatıp akşam konuşulanları düşünürken içine hafif bir pişmanlık hissi kapladı. Gençlerin neşesine ve havasına uymuş ve belki de kendini beğendirmeye çalışarak onların zihniyetine uygun şeyler söylemişti. Tiyatrocular belli ki Atatürk'ten hoşlanmıyorlar, Kemalist sözünü bir çeşit alayla telaffuz ediyor ve devrimlerle alay ediyorlardı. Kendi gençliğinde böyle bir şey düşünmek bile olanaksızdı. Çünkü o zamanlar Kemal ismi bir ölüm kalım savaşının ve var olmanın simgesiydi. İmparatorluğu oluşturan bütün halklar teker teker isyan etmiş ve özgürlüğüne kavuşmuştu. İstanbul ve Anadolu işgal edilmişti. Britanya Başbakanı Türkleri Orta Asya'ya sürmekten söz ediyordu. Bu durumda Müslüman Türklerin de bir kurtuluş savaşı vermesi kaçınılmazdı ve bu hareketin başkomutanı olarak Mustafa Kemal ismi kendi ailesinde her zaman büyük bir saygıyla anılırdı. Doğu ve Batı uygarlıklarını karşılaştırmış olan Kemal Paşa'nın Batı uygarlığını seçmesinde de garipsenecek bir yan yoktu. Çünkü Selanik'te doğup büyümüş, imparatorluğun Avrupa'daki bölümüyle Asya'daki, Kuzey Afrika'daki, Orta Doğu'daki bölümler arasında gerekli karşılaştırmaları yapıp dersler çıkarmış olan generale göre Doğu çürümüş, bitmişti. Gelişme Batı'daydı. General de dünyadaki birçok benzeri gibi İhtilal-i Kebir'in yani Fransız İhtilali'nin çocuğuydu. Kaldı ki Osmanlı İmparatorluğu'nun da Leyla'nın ailesinde olduğu gibi aklı, kalbi, medeniyeti ve kadroları Avrupa'da yani Rumeli'deydi. Bütün bunları düşünüp çocukları uyarmadığı için üzüntü duydu. Şakalara katılmakla hata etmişti. Bundan sonra çocuklara neyin ne olduğunu iyice anlatmalıydı. Evet, devrimler sırasında trajikomik olaylar yaşanmıştı ama bunlar ülkeyi gericilikten, din taassubundan kurtarmak içindi. Onlara yarın akşam Türklerin zaten tarihleri boyunca kültür ve uygarlık değiştirdiklerini, Atatürk devrimlerinin ilk olmadığını anlatacaktı. Çin'in komşusu olan ve o uygarlığı benimsemiş olan halk Anadolu'ya gelirken göç yollarında İslamlaşmış, Arap-İran etkisi altına girmişti. Son 250 yılı da Avrupalılaşma çabasıyla geçiriyordu. Kültüründe hem Çin vardı hem Balkanlar, hem Orta Doğu vardı hem Kafkaslar, hem Kuzey Afrika vardı hem de Rum, Ermeni, Kürt gelenekleri. Leyla dünyada bu karışımın bir örneğinin olduğunu sanmıyordu. Ertesi akşam bu düşünceyi de gençlerle paylaşacaktı. Çin'den Avrupa'ya yolculuk, göçebe kültürün sonucu. Leyla komşu yalıdaki ihtiyar dadıyı hatırladı. Onu tanıdığı zaman kadın çok yaşlanmıştı. Pantuflarını süreye süreye yürüyor ve vallahi yaptı, vallahi yaptı diye söyleniyordu. Leyla bunun ne anlama geldiğini öğrenmek isteyince yalıdaki yaşıtları sebebini anlatmışlardı. Mustafa Kemal Harbiye öğrencisiyken o yıldaki arkadaşına ders çalışmaya gelirmiş. İki harbi öğrencisi yalının bahçesinde çalışırken Dadı da arada bir onlara kahve ikram edermiş. Mustafa Kemal Dadı'ya Boğaz'ın karşı kıyısındaki padişah sarayını gösterir ve "Bak Dadı, benleri de burayı müze yapacağım" dermiş. Kadın da "Hadi oradan" zevzek diye karşılık verir ve koskoca padişahın sarayını dil uzatan bu yeni yetme sarışın çocuğu paylarmış. İşte kadının sırrı ve son günlerini vallahi yaptı diye geçiriyor oluşunun sebebi buymuş. Leyla Hanım bu hikayeyi duyduğu anda yapılan işin akıl almaz boyutu karşısında bir kez daha hayrete düşmüştü. Çocuklara bunu da anlatacaktı. Ayrıca Türk Kurtuluş Savaşı'nın bir nefis müdafaası olduğunu, üç kıtadan canını kurtarmak için kaçan Müslümanlar için Anadolu'nun kutsal bir sığınak anlamına geldiğini de söyleyecekti. O gece Teğmen Robert Whittaker'ın Maroken defterinde yazılı satırları tekrar okuma ihtiyacını hissetti. Şöyle yazıyordu babası: "Okuldan hayata atılır atılmaz kendimi bir kan deryasının, çığlıkların, karşılıklı öldürmelerin, salgın hastalıkların, babasız ve anasız kalmış çocukların içinde buldum. İngiltere gibi dünyanın geri kalanından denizle ayrılmış bir ülkenin insanları için bu bölgelerde egemen olan ırklar, kültürler, diller, dinler karmaşasını ve şiddeti anlamak zordur. Ama Bennett bunu bir mülk ve paylaşım kavgası olarak görmek gerektiğini söylüyor. Haklıdır. Dünyanın geçit yolları üzerinde bulunan Osmanlı Devleti'nin sahip olduğu topraklarda çok kişinin gözü var. Bu yüzden önce Türkleri Balkanlardan ve Orta Doğu'dan korkunç bir katliamla attılar. Sonra ülkelerini kaybetme korkusuna kapılan Türkler de Anadolu'da aynı işleri yaptılar. Sonuçta milyonlarca insan evinden barkından oldu ve bu evlere hep başkaları gelip oturdu. Şimdi de biz Avrupalılar İstanbul'u ve Anadolu'yu işgal ettik. Başımıza gelen bunca felaketi, öldürülen milyonlarca insanı, açlığı ve sefaleti bir mülk kavgası olarak görmek gerekir. Leyla bu bölümde kendisini buluyor ve bu satırları çocuklara çevirmek istiyordu. İlk bakışta çok basit bir yorum gibi görünüyordu. Ama düşündükçe babasının haklı olduğunu anlamıştı. Küçük mülke küçük kavga, büyük mülke ise büyük kavga. Babası Osmanlı Devleti'nin çöktüğünü, daha sonra Rumların ve Türklerin mübadeleye tabi tutulduğunu görmemiş ama hissetmişti. Sonunda olup biten, yüzyıllardır aynı yerde oturan insanların topraklarından ve evlerinden sökülüp atılmalarıydı. Sırplar, Bulgarlar, Karadağlılar, Yunanlılar ve Araplar, yüzlerce yıl önce kendi ülkelerini işgal etmiş olan Türkleri kovmuş, can derdine düşen Türklerin gizli bir teşkilatı ellerinde kalan son yurt parçası olan Anadolu'daki gayrimüslimleri ezmiş, daha sonra yeni kurulan cumhuriyette 1 milyon Rum'u göndermişti. Herkes birbirinin evinde oturuyordu. Milyonlarca mülk işgal altındaydı. Olan basit insanlar oluyordu. Yani kendi başına gelen, bu toprakların değişmez kaderiydi. Leyla uzun ömrü boyunca evini, yurdunu, toprağını, ana dilini kaybetmenin acısıyla yaşayan insanların hikayelerini duymuştu. Nevrokop'ta öldürülmüş anasının kan sızan çıplak memesinden süt emen büyük amcasının oğlununki gibi yürek burkan hikayelerdi bunlar. Dağlardan odun yarıcı Kürt Memo'nun anlattığı keman çalan Ermeni'nin dramı da yıllarca rüyasına girmişti. Suriye'ye götürülmek üzere Harput dışına çıkarılan Ermeni siviller, şehirden bir saat uzaklaştıktan sonra Kürt çetelerinin saldırısına uğramışlardı. Kafileyi daha sonra kanlı dere olarak bilinecek olan dereye götüren çeteciler, altınlarını ve kıymetli eşyalarını aldıkları Ermenileri derede öldürmeye başladılar. Bir süre sonra dere kıpkırmızı kesildi. Bu sırada garip bir şey oldu ve bu sahneye hiç uymayacak bir keman sesi sessizlikle çınlamaya başladı. İhtiyar bir Ermeni kemanını çıkarmış, yanık bir hava çalıyordu. Çete reisi bu işe çok sinirlendi ve ihtiyarın yanına gelerek çalgıyı susturmasını söyledi. Yaşlı adam çete reisinin gözlerinin içine bakarak çalmaya devam etti. Herkes durmuş bu sahneyi izliyordu. Keman sesi çete reisi yaşlı adamı bıçaklayana kadar devam etti. Adamın parmakları keman tellerinin üzerinde kaydı ve hiç kimse bunun adamdan gelen bir çığlık mı yoksa kemanın son sesi mi olduğunu ayırt edemedi. Kim bilir o Ermenilerin evlerinde kimler oturuyordu bugün? Çiftliklerini kimler ekip biçiyor, dükkanlarında kimler satış yapıyordu? Bunca kan dökülmesi hep mal mülk yüzündendi. Hem bu iş Türk, Bulgar, Sırp, Rum, Ermeni, Kürt, Yahudi, Çerkez, Laz da tanımıyordu. Kimi evinden çıkarılmış, kimi başkasının evine konmuştu. Milyonlarca ailenin dramıydı bu. Geoffrey'nin Leyla'ya anlattığı bir hikaye de yüreğini burkmuştu. Amerika'da bir üniversitede ders veren Ermeni asıllı Profesör Adamyan'la ilgili bir hikayeydi bu. Profesör bir gün geçirdiği beyin kanaması sonrasında ayıldığı zaman hastanede Amerikalı karısı Mary ile oğlu John ve kızı Ellen başucunda bulmuştu. Mary onun elini tutmuş ve nasıl olduğunu sormuştu. Ama profesör onu anlayamadığı gibi hiç duymadıkları acayip bir lisanla konuşuyordu. Kadın ve çocuklar şaşkınlık içinde birbirlerine bakmışlardı. Profesörün sözlerini anlayamazlardı çünkü konuştuğu dil İngilizce değildi. Kızı panik içinde baba demişti. Baba bir şey söyle. Ne diyorsun kızım demişti adam. Seni anlamıyorum. Bunları Ermenice söylemişti. Ertesi hafta doktor onlara gerçeği açıkladı. Gençliğinde Anadolu'dan Amerika'ya göç etmiş olan Profesör Adamyan, geçirdiği beyin kanaması sonucu İngilizce konuşma yeteneğini kaybetmişti. Sadece tehcir sırasında eşkıya tarafından öldürülmüş olan anne ve babasıyla konuştuğu ana dilde, yani Ermenice konuşabiliyordu. Bu dili de Amerikalı karısı ve çocukları bilmedikleri için profesör ölünceye kadar bir daha hiç doğrudan doğruya konuşamamışlardı. Leyla ömrü boyunca evini barkını kaybeden milyonlarca insanın acısını yüreğinde duymuştu. Hem de bir gün aynı kaderi paylaşacağını bilmeden. Bir kış günü evinde Dostoyevski'nin günlüklerini okuyordu. İstanbul'la ilgili cümlelerine takıldı. Demek en büyük yazarlarda bile böyle bir bakış olabiliyor diye düşündü. Şöyle yazıyordu Dostoyevski. Haliç ve İstanbul bizim olacaktır. İstanbul'un Yunanlıların mirası olduğunu kabul etmek asla mümkün değildir. Dünyanın en önemli yeri olan İstanbul sadece Yunanlılara bırakılamaz. Ayrıca onlara büyük gelir. İstanbul'un bizim olması gerektiğinin nedeni ne ünlü bir limana ve körfeze sahip bulunması, ne yeryüzünün merkezi olması, ne de kapandığı evinde artık boyu tavana değen denizlerin, okyanusların özgür havasını içine çekmek için enginlere açılmak isteyen Rusya gibi bir deve gerekli olduğu bakış açısındandır. Petersburglu büyük yazar bundan sonra İstanbul'u almak için sebepler sıralıyor, şehrin Türk boyunduruğundan kurtarılması yönünde dil döküyordu ama bundan sonrası Leyla'nın pek ilgisini çekmedi. Dostoyevski'nin satırları bir bakıma gururunu okşamıştı. Çünkü onun da söylediği gibi Rusya, sıcak denizlere sadece kendi evinin önünden geçerek gidebiliyordu. Onun özel kıyısına, lacivert suları seyrettiği rıhtıma sürünecekmiş gibi geçiyorlardı. Ama bu kıvancın yanı sıra içten içe bir üzüntü hissetmedi de değil. Çünkü Dostoyevski gibi insan vicdanının temsilcisi olan bir yazar bile başkalarının mülküne göz dikiyorsa, sıradan insanların yaptığı şeyler nasıl kınanabilirdi? Belki Türklerin de buralı olmadığını, Orta Asya'dan gelip İstanbul'u aldıklarını söylemek istiyordu. Ama tarihte herkesi yerli yerine gönderecek olsak Manhattan adasını Kızılderililere, Avrupa'da birçok ülkeyi Etrüslere vermek gerekirdi. Bunun içinden çıkılamazdı ki.